Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Togan Karataş, Orçun Onat Demiröz ve Efecan Yavaşgel ile Euroleague'i konuşacağız. Aslında Euroleague özelinde bir program demeyelim. Hem Erdemcan'ı hem Petrusev'i, işte Fenerbahçe ve Efes'in kadro yapılanmasını vesaire konuşacağız. Uzun süredir karşınızda olamıyorduk.
Senin yüzünden.
Benim yüzümden, evet. Ben ufak bir tatildeydim. Nasılsınız efendim? Efe de bu arada aramızda.
Orçun alkış zaten, Efe burada olduğu için alkış.
Orçun'un fanları mutludur. Efe'nin fanları da herhalde bugün mutludur.
Ne haber lan diye şöyle.
Orçun arkadaşlar, Erdem Hoca'yı konuşalım diye birkaç gündür başımızın etini yedi bize haklı olarak.
Bence lazım.
Yaklaşık bir ay kaldı ve girişte olsun.
Evet.
Dedik yani.
Zaten Euroleague'e yaklaşırken yeni sezona bir güç sıralaması falan yine yaparız.
Evet. Daha arkadaşlar var. Bakın dinleyicilerimiz bizden içerik bekliyorlar ama ne yapıyoruz?
Ne yapıyoruz? Yatmıyoruz.
Tatil yapıyoruz.
Çalışıyoruz. Tembellik yapıyoruz.
Çalışıyoruz oğlum. Çalışıyoruz bir yandan yani. Tamam, bir hafta tatil yaptım ben. Çok bir şey değil. Neyse. Erdemcan Fenerbahçe'de uzun süre asistan koç olarak görev aldıktan sonra, hatta öncesinde Banvit'te
9 yıl.
Evet. Daha önce Banvit deneyimi de var Erdem Hoca'nın. Yaklaşık demeyelim 5 yıldır, bu 6. yıl olacak sanırım, yaz ligine gidiyordu Utah'la. Evet. Çalışıyordu. Bu yaz görüntüleri de düştü. Bazı işte sahada maça çıkan koç olarak da gördük.
Erman Kuço sağ olsun. Evet. Onun videoları sayesinde.
Sevindirici bir şey ama değil mi? Ve sonunda Georgevic'in de Fenerbahçe'ye gelmesi sonrası Utah Jazz'a asistan olarak gidecek. Quinn Snyder bizim ekibin en sevdiği koçlardan biri. Onun yanında çalışacak ve biz bu arada son bölümün üstünden epey süre geçti ama son bölümde bir Georgevic bayağı bir hani yanlış karar olduğunu, olmaması gerektiğini, Fenerbahçe'nin daha iyi bir koçla çalışması gerektiğini söylemiştik. Merak edenler için Georgevic bölümümüz ayrı.
Onu da skandal bir hamle olarak yorumladık.
Öyle şimdi dedim. Ben ilk en çok konuşmak isteyen kişi olarak Orçun Anat'a döneceğim. Erdem Can meselesine biz şöyle yaklaşmıştık. Sezon bittikten sonra değil, Kokoşko gittikten sonra Erdem Hoca hemen baş antrenör olmalı mı sorusuna hemen evet ya da hayır diyemedim. Ama şimdi baktığımız zaman önümüzde işte İsrail Gonzalez Hoca'nın Renesses'ten aldığı bir miras söz konusu. Ya da işte Oktay Mahmuti'nin Aydın Öztürk'ten hemen alıp böyle üst üste şampiyonluklar getirdiği bir süreç söz konusu. İlla herkes böyle başka bir kulübe gidip baş antrenörlük yapıp büyük kulübe gelecek diye bir kural yok. Yani alternatifiniz Georgevic ise, ben olsam Erdem Can'la devam ederdim. Ya da Erdem Can olmuyorsa yine Georgevic'e gitmez, İtalya Ligi'ne falan bakardım. Sen bu süreci biraz da öyle bakıyordun yanlış hatırlamıyorsam. Erdem Hoca'nın bu Utah şeyini biraz konuşalım Orçun.
Özellikle senin bahsettiğin yerden alalım bence. Hı-hı. Yani ben kesinlikle...
Çünkü özür diliyorum, aklıma yok. Geldi şeyi de söyleyeyim. Erdem Hoca'nın şeydeki röportajını da dinledim ben. Sokrates ekibinin yaptığı. Başka bir Basket News'teki şeyini de okudum. Bu konularda konuşuluyor yani işte Obradovic'le şeyi filan. Kokoşkov'un gidişinde o da mesela sürpriz. Onun için de sürpriz olmuş.
Herkes için sürpriz
herkes
oldu.
Için sürpriz.
Yani haberi yokmuş, evet. Erdem Can'ın yani süreçten. Ya şuradan almak lazım bence. Ben Erdem Can'ın bir kere head coachluk beklediğini zaten yani front office'ten bu bilinen bir şey. Yani zaten adaylar arasında da ismi de geçiyormuş Erdem Can'ın. Bence burada Fenerbahçe gerçekten Georgevic'le imzalayarak ve hatta bu sözleşmeyi 3 yıllık yaparak çok kötü bir karar verdiğini düşünüyorum zaten ama bunu zaten konuştuk. Ama bu noktada abi senin dediğin şey çok doğru. Yani atıyorum gidip NBA'den Scariolo'yu ya da buradan işte Bayern'den Trinchieri'yi gibi bir koçu getiriyor olabilsen bence Erdem Can açısından da bir sorun olmazdı. Yani onu da ezmemiş olurdu. Evet, yani CV olarak ezmemiş olurdu. Ama Georgevic gibi neredeyse gittiği her takımda en az bir yıl, en çok bir yıl kalabilmiş. Yani sürekli böyle sorunlar yaşamış, işte başkanla sorun yaşamış, oyuncularla sorun yaşamış, soyunma odası sorunları yaşamış. Artı üstüne bir de basketbol felsefesi olarak da son derece demode kalmış ve böyle hani çok zor şekilde çalışan ve o, yani o ilişkileri çok zor şekilde yöneten bir koçla anlaşılınca haliyle Erdem Can bence çok doğru bir kararla NBA'yi onu tuttu. Bence yerinde bir karar. Bu işin ilk kısmı. Diğer kısmı bence gidebileceği en iyi takımdan bu teklifi aldı. Yani beyin takımı olarak da içerisinde bulunacağı bir koç staffı olacak. Yani koç Q'nun yanına gidiyor, Quinn Snyder'in. Bizim koç Snyder'i sevmemizin en büyük sebeplerinden birisi aslında çok global bir koç olması. Yani gelip CSK'da da zamanında işte Messina'nın asistanlığını yapmış. Avrupa'da birçok yerde çalışmış, bulunmuş. Yani bir basketbol dimağı. Yani
G-League'den falan gelerek.
G-League'de yani. Çalışmış. Yani aslında bir basketbol gezgini demek de doğru koç Q için. Hatta işte Obradovic'de falan ilişkisi de olan, yani Avrupa basketboluna çok yakın duran set ofenslerini
pick and roll özellikle
temelli oynatan, yani hücum düzenlerini bu şekilde kuran bir yere gidiyor. Bence Erdemcan bu anlamda fark yaratabileceği bir yere gidiyor. Yani daha böyle işte Thibodeau gibi falan daha muhafazakar bir koçun yanına gitseydi NBA'de, orada değer katması çok daha zor olurdu. Yani bir Avrupalı olarak farklı bir yerden yaklaşması çok daha zor olurdu.
Thibodeau'nun yanına gitseydi, Thibodeau'nun asistanları biliyorsunuz çok spesifik rolleri var. Biri aynen. Rotasyonu tutuyor, öbürü şeyi tutuyor filan yani. Bir işi yapardı, tek bir işi yapardı.
Tek bir iş odaklandı. Şimdi burada Snyder'den hem işte maç raporu olacaktır. Yani hem oyunculara çalışılacaktır, hem ona da fikri sorulacaktır yani maç önünde. O yüzden böyle hem kendini geliştirebileceği, hem yenileyebileceği, hem de yani oradaki, bu da çok önemli, yani etüt edebileceği, yani bir takvimi etüt etmek, NBA takvimini etüt etmek, uzun soluklu bir maç takvimini etüt etmek, bu konularda da kendini geliştirecektir. O yüzden ben Erdem Hoca açısından çok mutluyum. Bence çok doğru bir tercihte bulundu ve gidebileceği de en iyi takıma gitti.
Peki yani Efe'ye dönmek istiyorum. Senin ilk tepkin nasıl oldu? Bu arada Efe bizim geleneksel şeyimiz ama ben artık moderatörlüğe alıştığım için aldım. Adama da sormadım bu arada.
Belki de basketbol tişörtün de bence moderatörlüğü hak ediyorsun zaten.
DeRozan'ı da verdik. Yapılanmaya gidiyoruz abi. Ben mutluyum bu takımdan.
İlk başlarken yorulursanız alırım hocam.
Evet. Yani Erdem Hoca'nın bu kararını ne hissettin? Hani hepimiz, herhalde Türkiye'de herkes sevinmiştir ya. Yani Fenerbahçeli olmayanlar da sevinmiş.
Ben çok vizyonlu bir karar olarak görüyorum.
Bu kararına sevindik. Yani bence Fenerbahçeliler de sevindi de. Daha öncesi biraz şey, bence bir Erdem Hoca'nın kırgın ayrıldığını düşünüyorum ben. Yani hem bu head coachluk meselesine kafayı takmıştır muhtemelen. Çünkü yerine gelen Georgevic'in Avrupa'da, yani zaten siz geçen podcast'te konuştunuz yeterince, detaylı da konuştunuz da. Yani Georgevic terdiğini gördükten sonra tamam ben gidiyorum demiştir yani. Hani tutup da şimdi bu saatten sonra Georgevic'in asistanlığını yapacak hali yok, açık konuşayım. 6 senedir zaten Amerika'yı deneyimliyor. Hı hı. Böyle bir şansı var işte. Quinn Snyder'in yanında çalışma şansı var. Orada artık başka bir yola girecek. Ama Erdemcan'ın ben oturduğu yerde, en azından daha gitmesi belli olmadan önce bu plan bence yoktur. Sonradan kesinleştirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Şeyi bekliyordur yani. Tamam piyasada bulunamayınca ben Fenerbahçe'nin başına geçeceğim.
Onu ben de aldım açıkçası. Çünkü Erdem Hoca Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olmayı hedefliyorum diyor. Sık sık bunu dillendirdi zaten. Biraz böyle NBA'ye gidip gerekirse hani orada head coachluk olmuyorsa
dönüp burada
dönüp
çalışıyor.
Burada tabii, tabii. Böyle bir head coachluk
hocam, başka türlü, gibi falan. Başka türlü takım vermiyorlar baksanıza. Yani hani Georgevic'i düşünüyorsun, Erdemcan'ı düşünemiyorsun.
Bence Georgevic meselesi tamamıyla abi lobicilikten
kalmadı. Bence de lobicilikten. Yani.
Yoksa şeyi sadece kabul etmiyorum abi. Geç gitti tamam, Kokoşkov geç gitti de abi Georgevic'e gideceğinize hiç gitmeyin.
Bakın burada başka bir problem de var. Diyoruz ki Erdemcan Kokoşkov'un sürecinden habersiz. Hı-hı. Kokoşkov'un sürecini Kokoşkov gittiği anda öğreniyor.
Evet.
Yani bu da bence Kokoşkov'la Erdemcan ilişkisi de demek ki o kadar
yakın.
Doğru bir yerden kurulmamış
abi. Ama şu var. Anladığım kadarıyla zaten Erdemcan'a yani adaylarımızdan birisi sensin denmiş. Yani bu
ama resmi teklif yok.
Tamam, ama belirtilmiş bu. Şimdi bunu belirttikten sonra koçun zaten yani
beklentiye giriyorsun.
Abi girersin abi, Obradovic'in yardımcılığını yapmışsın. Hı-hı. Üstüne Kokoşkov'la çalışmışsın.
Taraftar seviyor.
Yani bir işte CSKA serisinde takımı almışsın. Kötü iş çıkarmamışsın özellikle ilk iki maçta.
Abi ne yapacaktı yani CSKA serisinde yani. Şimdi Allah gelse CSK'yı eleyemezsin tabii, o kadroyla.
O eksiklerle bile. Yani. Yani yapabileceğini, özellikle parkeyi çıkartabileceğini çıkardı. Farklı bir işte orada maç planı falan da yapmıştı. Hatta bunu da çok değerli bulmuştuk. Şimdi bu noktada abi gidip çok alakasız bir isimle anlaşılınca haliyle kırılırsın abi yani. Hatta ben geçen podcast'te demiştim ya, ben olsam Gerardini'ye gidip come on derdim demiştim ya. Muhtemelen Erdemcan'ın tepkisi de öyle oldu yani.
Söylememiştir bile. Doğrudan aramıştır Amerika'yı.
Ama işte sanırım o da şöyle olmuş. Tam ne yapacağını düşünürken zaten
teklif gelmişti.
Yani NBA'den de işte hani
ama burada kal. Ama o ilişkiyi sen talep etmediğin sürece NBA'den gelmiyor kolay kolay. Yani mutlaka Erdem Can bir sorgulamıştır.
Olabilir, yani. Olabilir. Yani kararını o şekilde vermiştir.
Yani bana öyle geliyor.
Peki bu şimdi oradaki görevi değişken olacak. Çünkü birçok asistan koçla çalışır NBA'de.
Tabii.
Koçlar hem maç planında hem sezon planında hem gerektiğinde, hoca da kendi söyledi. Koçu, yani bazı koçlar sadece bir oyuncuyu adapte edebilmek için de geliyor. Avrupa'dan dil bilmeyen koçun, oyuncunun kendi koçunu çağırması gibi filan. İşte gerektiğinde bazı bizim oyuncularımız da çağırsın bu koçları filan diyorlar. Ama böyle bir görev değil. Bayağı maç planını hazırlayan, hocayla tartışan ve...
Beyin takımında ya.
Evet. Saha içine doğrudan müdahale edebilecek.
Saha içine yani. Doğrudan müdahale edip hocanın planını belki sorgulayacak.
Yani şey olacak. Değil öyle workout koç gibi
yok,
falan değil.
Yok, skill koç filan değil yani. Bir oyuncuya özel bir şey değil.
Mesela ya da önce bir beraber oturup geçen sene nasıl eğlendiği konuşuyorlardır.
Muhtemelen.
Bu kadar
yani,
favoriyken.
Rudy Gobert'in o paspas olmasını konuşuyorlardı.
Evet.
Kırık maçı serisinde.
Ya bu arada şey açısından çok avantajlı bir yere gidiyor. Orçun çok doğru söylüyor. Etüt edeceği şeyler çok ayrı.
Tabii abi
ama
yani.
Ama bir yandan da çok da uzak olmadığı bir kafaya gidiyor. Yani hani abi, Avrupa'dan mesela şöyle çok set odaklı, çok oyun odaklı.
Tabii.
Çok işte pick and roller üzerinden çok çeşitlendirilebilen bir oyun üzerinden oyunu okuyacak tekrardan. Yani şimdi NBA'de başka bir yere gitse, Thibode'u değil sadece. Çok taslak setler üzerinden oynayan.
Tabii.
Başka bir adım atması dahi gerek olmayan oyuncularla oynamak çok farklı. Ama Utah'da oyuncu özellikleri gereği sürekli kreativite gerekli. Sürekli
abi,
gerekli.
Bir de yani. Şey falan düşününce işte Bojan Bogdanovic'in sistem içerisindeki yerini falan.
Abi Joe Ingles'i düşün yani. Joe Ingles'i. Sadece Joe Ingles'i düşün.
Yani
şimdi tamam. Zaten sistem oturana kadar Rubio bir sene patladı, oturdu, gönderdiler. Conley geldi, ilk sene patladı, ikinci sene çalışmaya başladı. Conley, Donovan Mitchell ikisi de point guard gibi oynuyor. Evet. Joe Ingles point forward oynuyor.
Bogdanovic
bile yani penetrasyonu oynuyor. 4-5 tane topu yönlendiren oyuncuları var. Bir tek Royce O'Neal'ın bir köşe şutu var. Sabit.
Clarkson bir de. Hani
Clarkson kendi skorunu buluyor. İşte oradan baktığımızda bir de Rudy Gobert
Clarkson
var.
Clarkson da kendi skorunu öyle statik bulan bir oyuncu değil mesela. Mutlaka yine set gerektiren oyunları var Clarkson'ın da.
O yüzden aslında ya Snyder bu arada çok başarılı bir koç.
Tabii canım.
Bunun adını çizeyim yani altını çizeyim çünkü Utah'ın kadrosunu kendi yarattı zaten. İkincisi Utah'ın kadrosu çok iyi değil.
Abi
yani
Utah bunu dipteydi. Bunu, dipten aldı takımı.
Yani hem dipten aldı işte Donovan Mitchell'in tabii o biraz menajerin de katkısı. Rudy Gobert'in büyümesi falan ama bir de şey var. Utah'ın kadrosundaki o süperstar eksikliğinin playofflarda ne kadar büyük sorun olduğunu tabii. Görüyorsunuz. Geliyorlar ve bütün playofflarda o süperstar eksikliği bam diye vuruyorlar. Çünkü Clippers serisinde ben hatırlıyorum Donovan Mitchell abi şey adam ölmüştü yani yürüyecek hali yoktu Donovan Mitchell'in. Lütfen yardım edin diye işte Joe Ingles'larla falan geçemiyorsun o seri. Bir de Rudy Gobert gibi bazı şeyleri yapamayan bir oyuncun olunca. Dolayısıyla aslında ben bu sene şampiyon olmalarını istiyorum Utah'ın. Tekrar söyleyeyim de olamadı o tren kaçtı. Takım sürekli büyüdü. Gerçi bu sene biraz yaşlandı kadro artık. Artı bir yazdı Conley, Ingles falan onlar iyice yaşlandılar. Çok kolay olmayacak ama işin... Snyder aslında biraz böyle baktığımızda işte Nick Nurse gibi
evet.
Böyle biraz Avrupalı koçlardan sanki böyle maç içerisinde çünkü oyuncuların verimini artırabilmek için belli bir makro plan dahilinde maç kaybetmeyi falan da göze alabiliyor.
Ya işte çoğu zaman çift uzunla oynadı mesela geçtiğimiz sezonlarda.
Bazen oynadı evet.
Sonra geldi bir anda Donovan Mitchell'e başka bir şey oynatmaya başladı.
Boyan'ı dörde falan
Boyan'ı
çekti.
Boyan'ı dörde çekti.
Evet, öyle setleri de bir de yani Queen, Coach Q yani bayağı yani bulunduğu yere hak ederek gelmiş bir koç yani her alanında olmuş yani koçluğun işte yani istatistik kağıdı tutmuş gelmiş asistanlık da yapmış Avrupa'da da çalışmış G-League'de de çalışmış yani Utah'ın başına geçerken olabileceği her yerde bir şekilde bulunmuş oraları koklamış oradan gelmiş bir koç o yüzden Erdem Can'la olan ilişkisi de yani şimdi Erdem Can'la kuracağı ilişki de çok bence empatiye dayalı ve hani onu da yüceltecek ve ona da alan açacak bir yerden olacak. Yani çok anlayışlı olacaktır.
Erdem Hoca'nın yolu açısından mı diyorsun?
Evet, evet,
o yani. Da hani en şeyden Baldwin'di değil mi? Onun asistanı.
Tabii Baldwin'e çalıştı. Bambit'te.
2017 sonrası Quinn Snyder şey gibi bir yere geçti bence artık. Yani bu 4 sene. Üstüne koyduğu 4 seneyle beraber. Yani artık o kulüple alınan yani bir Carlisle değil henüz. Veya işte zaten Popovic kimse olamayacak muhtemelen. Ama Snyder'in de öyle bir yapı taşı olmaya başladığını
bence
söylemek lazım.
Bence o karizması fazlasıyla var.
Yani yılın koç adaylarından...
Jüneli saçları yeter.
Yılın koç adaylarından biri de işte Thibode ekstra işler yapınca veya işte
evet.
Phoenix'ten ekstra şeyler çıkınca biraz alamadı o ödülü ama adaylar bu arada elit koçtur. Hani
bence de
ilk 10'da hatta belki tartışsak ilk 5'te, ilk 6'da bunu diyebiliriz.
Güncelde kesin ilk 5'te zaten.
Peki şimdi Erdem Hoca'nın maçlarını da hani merak edeceğiz böyle. Ben işte ilk defa bir Türk göreceğiz bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. İlk daha defa. Önce hiç olan bir şey değil. Bu arada bunu başka türlü yapanlar
ama
da var.
Ama bizler biraz orada Messina'yı görünce de Türk gibi algıladığımız için Avrupalı.
Avrupalı. Bir de tuhaf geliyor insan. Messina'nın orada ne işi var? Messina asistan koç olarak maça çıkıyor işte. Scariolo asistan koç olarak maça çıkıyor filan. İşte.
David Blatt süreçleri falan. David çok Blatt. Tanıdıklar. Hani onlar da hep öyle kaçırdık ama ilk defa Türk ama burada yetişmiş.
David Blatt'i ayrı tutmak gerektiğini her zaman söylüyorum. Ya Amerikalı
yani. Yok ama şey yani burada tanıdık bildik biri orada görünce hatta head coach olarak
Rusya'da
görünce.
Rusya'da yaptıkları, milli takımda yaptıkları.
Tabii. Avrupa'da David Blatt olmuştu.
Maccabi'de yaptıkları. Tabii. Onun üstüne Cleveland.
Yok ben kültür anlamında söylüyorum yani.
David Blatt için. Tamam pasaport konuşmayalım.
O zaman bir tek Kokoşko var zaten başka yok. Yok ama. D'Antoni'yi de sayamıyoruz. O zaman bir tek Kokoşko var.
Evet ama Kokoşko da mesela bütün aslında kariyerini orada inşa ettiği için o sisteme daha adapte.
Messina tam örneği.
Messina tam örneği evet. Messina tam Avrupa'da yani.
Sonra da Erdemcan olması bence gurur verici yani.
Ya şampiyonluklar eşitti.
Şeyi anlattı mesela hoca Utah'taki pick and roll sisteminde mesela nasıl tartışmalar olabileceğine ilişkin. Bu Obrador için meşhur show up savunmasından bir
yüksek show up.
Detaylı bir şey anlattı. Topu özellikle elinde tutmayı çok seven guardlara karşı Örtel gibi filan. devrilen oyuncuyu ekstra yavaşlatmak için.
Sulukası da anlattı mı?
Evet. ekstra yavaşlatmak için nasıl işte guard topu elinden çıkarmayacak diye. Onun o devrilen oyuncu üzerinden sayı bulmasını nasıl engelleriz falan tartışmışlar. Bu bir yenilik mesela dedi. Yani bunu hoca söylemiş ve şeyde güzel karşılanmış.
Nasıl yani bir dakika şey savunma temelini
şöyle,
anlamadım.
Yüksek show up değil. Show up yapan uzunun dönüp şeyi yavaşlatması uzuna bir yarım saniye kadar. Çünkü kısanın arkasından dolanacak alan bulması için bir saniye falan ihtiyacı var ya.
Recover savunmasında.
Dönerken bir saniye yavaşlatıyorsunuz ve böylece forvet devrilen uzunu hem daha kolay yakalıyor. Ha. Hem uzun yavaş devriliyor. Ama bunun dezavantajı şu. Rakip kart topu elinden hızlı çıkarırsa sayıyı yersin. Ama rakip kartın topu elinden hızlı çıkarmayacağını biliyorsan o oyuncu mesela Mitsic, Tom Hurtel gibi bir oyuncuysa, Nando gibi.
Böyle, son ana kadar yani, topu elinde tutan.
Bu bir savunma planıdır mesela. Bunu söylemiş. Evet. Röportajında dinledim. Bu mesela çok güzel karşılanmış. Yani bunun gibi şeyler güzel. De yapılabilir. Çünkü özellikle playofflarda bu tip şeylere ihtiyaç duyacak. Çünkü Utah'ın yani NBA'de hep şey var işte süper yıldızınızın çıkıp 50 atması gerekiyor. Çünkü bir yerde seriler yani, oraya...
Trey Young'a falan bu şekilde odaklanabilirsin.
Mesela. Evet yani bir yerde seriler oraya odaklanıyor. Çünkü mecbur kalıyorsun. İşte Giannis bile 6. maçı 50 attı.
Peki şeyle konuşmuşlar mı? Obradovic'in perişan olmasına rağmen vazgeçmediği switching defense'ini de konuşmuşlar
mı? Obradovic'i yenilikçi koç olarak görüyor.
Kim?
Erdem Hoca.
Belli açılar. Ben bunu anlıyorum ya.
Son birkaç yıla kadar evet öyle. Yani çünkü çalıştığı sistemlere bakınca yani Panathinaikos'ta işte o 2011 şampiyonluğu falan mesela bayağı şapkadan çıkmış şampiyonluk yani. Hani onun dışında yaptığı işler evet yenilikçi. Yani çok Fenerbahçe'de
bence 16-17 şey şampiyonluk sonrası Fener'i de yenilikçiydi.
Evet.
Mellili. Mellili Fener'de sezon yani. Oralara kadar o... bence de yenilikçi.
Ama Sulukas Nando ikilisi olmadı.
Evet.
Yani şeyde göreceğiz. Bence Obradovic'in asıl sınavı Partizan sınavı.
Şimdi Amerikalılarla.
Aynen. Asıl sınavı Partizan sınavı.
Ya oğlum orada korkacak geçen, bir şey yok ya.
Euro Cup. Abi yani
orayı geçemeyecek tek koç Georgevich oğlum.
Ve geçemedi. Ve geçemedi yani. Şimdi mesela Georgevich ile ilgili bir şey var işte İtalya şampiyonu oldu filan yani. Onun bir anlamı yok. Euro Cup'ı kazanması
tamam,
gerekiyor.
Tamam çok önemli bak. Milan çok kuvvetli takım. Onlara
ama
göre.
Salmıştı Milan yani.
Ama Final ulusal başarıya şey. Ulusal başarı için EuroLeague koç transfer edilmez.
Şimdi mesela aslında şu soruyu da sormak istiyorum. NBA'ye gittikten sonra Erdem Hoca, Fenerbahçeli bazı taraftarlar belki şöyle düşünüyor olabilirdir. Ya ulan kaçan balık da büyükmüş. Acaba Georgevich yerine Erdem Hoca'yı alsa mıydık?
Bu bence zaten
duyduklarında değil mi?
Evet abi yani aklı başında olan her insan öyle düşünüyordur zaten. Yani Georgevich'in kariyerinden memnun olan, kariyer evresinden memnun olan
çok yakın bir arkadaşım yani. Şey söyledi çok hoşuma gitti sizle paylaşayım. Erdemcan'ın duyduğunda gece yazmış. Hocam işte çok mutlu oldum. Taraftar. Hmm. Yani çok birebir muhabbeti yok. Çocukken falan görmüş en son yani. Öyle koçuymuş bir yerde ama tanımıyor. Tutup cevap vermiş. Çok teşekkür ederim işte. Başarılı olmaya çalışacağım falan. Yani çok naif hareket geldi. Çok hoşuma gitti bu karakteri yani.
Ya bir de abi onu geçiyorum. Hani Georgevich'in yaşadığı problemleri falan geçiyorum. Oyuncularla yani o işte tanrı koç tavrını falan geçiyorum yani. Hani oyuncu gibi çünkü zannediyor ya, hani oyunculuk döneminden kalan bir egosu var ya, yani hala öyle yönetmeye çalışıyor falan, ama yani öyle bir coaching niteliği, skill'i yok. Biraz böyle Obradovic çakması bir tavrı var ya.
Öyle öyle.
Şimdi Georgievich gerçekten oynattığı basketboldan, milli takımda dahil keyif alan birileri var mı ya? Yani Georgievich'in oynattığı herhangi bir takımdan gerçekten.
Sırbistan milli rakipleri... Bir olimpiyatı çok iyi oynadılar. Hakkını yemeyeyim. Abi, ama milli takım yani şöyleydi.
Lan Jokic'in falan olduğu milli takım.
16'yı mı diyorsunuz? 12'yi mi?
Hangisini hatırlamıyorum. Avustralya'yı darmadağın ettikleri bir maç vardı ya, 30'a yatırdılar. Hmm. Yani inanılmaz bir taktik disiplinle oynamışlardı. Müthiş 30, yani Avustralya'yı 30'a yatırmak. Hani Amerika Birleşik Devletleri yapamıyor onu. O turnuvayı iyi oynadılar. Aslında milli takımda bir iki başarılı turnuvası var. Tabii kadro da çok iyi. Ama onun dışında milli, şimdi Almanya'da adını söyleyeyim, kovuldu. Yani Panathinaikos'tan kovuldu. Bologna'da şampiyon oldu. Kovuldu. Hocam güle güle dediler. Yani şimdi baktığında aslında böyle uzun vadeli çalışabilen, hani böyle şeyleri emanet edelim işte.
2016 Rio.
16 Rio'da değil mi o Avustralya maçı? Böyle bir koç değil. Kulüp şeyinde hep sorunlar yaşıyor. Son milli takım macerası da kötü bitti. Kötü bittiyse zaten.
Ya kötü gidenleri sayacaksa uğraşırız. Sırbistan, abi. Panathinaikos. Hı-hı. Panathinaikos da belki son iyi kadroydu. Georgievich'e.
Evet.
Son harcanan paraydı yani. Sonra Pascual'e birazcık. Ama hani bilmiyorum. Çok berbat dönemler geçirdi yani.
O mükemmel kadroyu çok kötü yönetti yani.
Şeyde gruptan çıktıktan sonra.
Bogdanlı, Bielisalı, yok işte kadroyu.
Devam edelim. Geçen seneki daha en güncel performansına bakalım. Yani geçen hafta konuştunuz, ben konuşamadım diye belki şey yapıyorum.
Geçen hafta mı?
Geçen podcast'te.
Bir ay oldu. Ben baya en son.
Önceki bölüm dediğim yani.
Önceki bölüm. Ne zaman
geçen
belli?
Geçen sene.
Ne zaman belli?
Ya şey.
27 gün olmuş.
İşte bir ay olmuş.
27 gün olmuş.
Teodosic Benelli ikilisinden oyun planı çıkaramadı ya. Ha, açık
evet,
konuşayım.
Evet. Aynen öyle. Evet. İlginç. Şimdi o yüzden hani mesela Georgievich çok fazla kredi tüketti. Erdem Hoca'ya da bir verilebilirdi. Yani fikrim
abi şu Oktay an... Mahmudi'ye nasıl verildi zamanında Efes'te ya? Yani kimlerin yanında çalıştı?
Evet.
Çat diye aldı takımı.
Evet.
Bir de bu görevi vermeyecekseniz...
Bu iş böyledir yani.
Vermeyecekseniz nasıl yetişecek ki koç? Koç nasıl yetişecek? Bu soruyu aynen daha önce öyle. Biz zaten 3 sene önce bir programda bunu tartıştık. Ben hatırlıyorum. Ya yani dip çizginin herhangi bir bölümünde. Biz Türkiye'de niye koç yetişmiyor?
Peki,
biz konuştuk.
Türkiye'de şey bir takım var mı? Böyle bu tip proje takımı?
Yok.
Kaldı mı?
Bir de abi.
Yani Beşiktaş yarı proje takımı yarı ama proje. Koçu proje koçu
Banvit
değil.
Banvit vardı işte.
Koçu proje koçu değil, değil yani. Ahmet Kandemir'de
değil.
Banvit vardı, Banvit yok. O zaman şimdi bütün takımlar zaten ligde kalmak için çok sabırsızlar. Hiçbir şey, sürekli bir böyle baskı olacak hocanın üstünde. O zaman yetişemiyorsunuz yani. Hoca anca böyle yurt dışına falan gitmesi lazım.
Bir de abi gelenek böyle sağlanır. Yani şimdi Obradovic'in yanında pişirdiğin koça, üstüne bir de Kokoşkov'la bir yıl staj yapmış koça, yani çalışmış, NBA'den gelen koçla çalışmış asistana takımı vermeyeceksen,
vermeyeceksin kim? Abi şey Scariolo'yu filan getireceksin.
Onu diyorum işte.
Yani, yani onu getiremiyorsan Erdem Hoca'ya vereceksin yani abi.
Daha iyi bir CV getirebiliyorsan okey, buna kimsenin diyebilecek bir şey yok, ama yani gidip ikna olduğun adam Georgievich ise orada bir sorun var demek.
Abi
yani.
Georgievich Kartal İbo Matip mezunu.
Biraz bu. İleri gideceğim.
Yani böyle bir sorun ya, anlamıyorum ben.
Kartal Türkiye U19 turnuvasını izledim. Belki size denk gelmişsinizdir. Dünya şampiyonası. Ya izlerken koç kadrosunun inanılmaz derecede verimsiz olduğunu hissettim her anında.
Sen nereye düşmüşsün ya?
YouTube yayınlıyordu ve çok rahat izleniyordu. Dedim bari çalışırken bir şeyler izleyeyim.
Hani helal.
Bilgisayarda çalışan insanlarız. Ya şey mesela orada bile mesela yetişmediğini anlıyorsun.
Aslında çalışmadığını da buradan.
Ne alakalı?
Yok.
Şaka yapıyorum.
Bir yandan izliyorsun, bir yandan çalışıyorsun. Ya yani bu şey gibi robotik işler olduğu için yani. Kafa gidiyor. Ya hani orada şey bilmiyorum, ismine baktım ama çok vermeye gerek yok, ama koç staffı Gökhan olması lazım koçun adıdır. Oyuna hamle yapan diğer koçları görüyorum. Mesela Sırbistan'ın koçlarını görüyorum. İşte Avustralya'nınkini görüyorum. Slovenya'nın hatta şey böyle Asya ülkelerinin, hı hı. Ya mutlu her an uğraşıyorlar. Her an maç için uğraşıyorlar. Bizde tek bir yol var. Hadi oğlum yaparsın. Hadi oğlum iyisin. Yani Erdemcan bu örneklerin dışında bir örnek. Dışında bir karakter. Buraya fikirlerini sunarak, işte Obradovic'e karşı belki bir şeyleri tartışarak, belki sonra Kokoşkov döneminde oyuna müdahale ederek, hatta bazen takımı alarak kendi fikri olan basketbol aklını yansıtmaya çalışan biri.
Evet.
Ve zaten bu yüzden mükafatı Utah Jazz'de asistan koç olmak. Ya bunu değerlendirmeyeceksek neyi değerlendireceğiz yani? Ben bu yüzden çok kırgınım aslında.
Bu oyunculara da yansıyor. Efe'nin dediği şey. Ömer Yasir Küçük. Ya şey arkadaşlar, videosunu falan bulursanız bakın. Bu çocuk 20 yaşında şu an. Şubat 2001'de.
Beşiktaş ya.
Ve benim altyapıdan bildiğim hocaların hepsi övüyor. Ya Tokan diyor, benim bugüne kadar gördüğüm en iyi oyuncu diyor. Yani altyapılarda gördüğüm en iyi oyuncu diyor yani. Adam
Furkanlardan falan bile iyi.
Onun elinden geçen diyelim hadi ya. Yani Furkan tabii daha iyi olabilir, bilmiyorum. Ama şey ya, point guard olarak en azından. Ya Orhun Ene'den sonraki belki de en iyi gardımız olabilir. Kerem Tunçer'in üstüne çıkabilir dediği oyunculardan biri. Ahmet Kandemir ne kadar süre verdi bu sene? Sıfır neredeyse. Yani sıfır. Şimdi o zaman koçlar şans bulamazsa, oyuncular bir şekilde. Çünkü ve şey değil
bu. Arada bu, gençlerin bu kadar şans bulduğu bir takımda oynayamamasının başka bir sebebi var mı diye de düşünüyorum.
Amerikalıları şey yapmak için. Yani çünkü
ama Amerikalılar da
vitrine çıkaramayacak. Şimdi Şeyh Muz'un vitrini var. Var. Furkan Bal Haltalı'nın vitrini
var. Zaten Alperen'in
var. Alperen'in vitrini var. Furkan Hal Haltalı'nın vitrini var. Ömer'in daha vitrini yok.
Furkan Haltalı da şey, dünya şampiyonası çok iyi oynadı.
Evet yani, ama işte bu değer, şimdi bu şeye getirmek istemiyorum, işte yabancı sınırlaması gelsin. Hayır, ona karşı olduğumuzu biliyor zaten bizi dinleyenler. İşte yabancı sınırlaması gelsin. Yerliler zor.
Yok
canım. O zaman Semih Erden 10 sene daha oynar. Onu demiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey.
Oynayacak gibi duruyor ama.
Yani şans vermeniz gerekiyor. Şans vermezsen, ben Ömer Yasin'in çalışmadığını düşünmüyorum bu arada. Yani çalışkan bir çocukmuş.
Belki hocam kadar. Belki bir sene daha falan ihtiyacı vardır. Bilmiyorum ben. İçeriği hiç
abi
bilmiyorum.
Abi o zaman hiç oynamayacaksa bu çocuk. Bu arada 20 yaşında, 17 yaşında falan evet, değil yani. Artık oynamaya başlaması lazım. 20 yaşında. Hani Alasan kaç yaşında abi? Olimpiyatta oynadı adam.
Olimpiyatta
oynadı.
Olimpiyatta
geç.
Euroleague Final Four'unda el
titreten, kaç yaşında başladı?
El titreten topları, evet yani
Efes'e
şeyin,
karşı.
El titreten topları soktu. Mitsic'i savundu. Döndü oradan La Provitala'nın görevinin yarısını aldı filan. Veya işte Abalde'nin aynı şekilde yaptı. Garuba kaç yaşında yani? 19 yaşında. Alperen kaç yaşında?
Alperen kaç
yaşında? Yani dolayısıyla hem koç bazında hem oyuncu bazında bu sorun devam ediyor. Neyse Erdem Hoca ile ilgili biz hani kutluyoruz. Sizin başka notunuz var mı?
Yok, ben Kaldıro çok biraz doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Yolu açık olsun.
Başarılar diliyoruz hocaya. Belki kariyeri yine Euroleague'e dönecek. Bilemeyiz. Euroleague'in elit koçlarından biri haline de gelebilir.
NBA'de yani
devam.
Yani uzun soluklu bir
evet.
O asistan
koçu. Ya böyle şey, çünkü NBA'de arkadaşlar şeyi de söyleyeyim. Bazı asistan koçların talebi yüksek olur. Yani sadece şey zannetmeyin.
İşte maaş bodoları da yüksek olur.
Yani Rick Carlisle'ın mesela şeyi yüksektir piyasası. Ama mesela Popovich'le çalışırken Budenholzer çok aranan bir asistan koçtu evet. Mesela. Yani özellikle istiyorlardı. Hani hem asistan olarak veya antrenör olarak gel. Nasıl istersen. Dolayısıyla o seviyelere çıkarsa çok mutlu oluruz. Erdem Hoca'ya başarılar diliyoruz. Fenerbahçe.
Artı bir de her zaman bunu söylüyorum. Gene arkasında olacağım. Arkadaşlar.
Euroleague gerçek basketbol. NBA show business.
Euroleague mafya kusura bakmasın ama yani NBA'deki asistan koçluk büyüktür. Euroleague'de head koçluk.
Ya
yani.
Bu çok büyük bir tartışma. Buna girme.
Bence öyle abi.
Buna girme.
Bence öyle.
Ben öyle olmadığını düşündüğüm yerler var.
Kokoşkov bak arkasına bile bakmadan koştu gitti.
Başka bir sorun var ama orada. Ailesi burada mutlu değil falan gibi şeyler duyduk yani. Öyle şeyler söyledi. Yani
bunu düşüneceğim.
Ben de düşüneceğim ama çok da katılmadığımı şimdiden söyleyeyim.
Yani tamam, Messi'ne falan orada asistanlık yaptı, kabul ediyorum.
7 yıl.
Nesnel durumda görüntü bu da gerçekten hani durum bu mu düşüneceğim.
Arkadaşlar NBA'den anahtarı veriyorlarsa arkana bakmadan gidersin.
Tabii şey asistanı diyorsun ama sen böyle hani engel artı gibi şut değil yani.
Beyin takımı yani direkt koça bağlı 2-3 kişiden biri pozisyonundaysan.
Yani koçla akşam bira içerken maç
bile bakmak. En başarılı asistan koç kimdir mesela NBA'de?
Budenholzer bence mükemmel bir örnek.
Evet. Budenholzer'ın ama baş antrenörüne geçtikten...
Kaç yıl sonra geçti?
Tamam.
Kaç yıl sonra geçti?
Geçtiği anda. Budenholzer'ın geçtiği anda. Daha hiç çalışmamış Atlanta'yla falan. Zeko Obradovic için şimdiki dönemi mi daha değerli? Zeko Obradovic için şu anki olduğu hal mi daha önemli? Atlanta'ya geçmemiş çok başarılı bir Budenholzer mı daha kıymetli?
İşte orada şey...
Bence Obradovic.
Bence Budenholzer abi.
Hayır, yani. Daha hiç başlamamış
abi Budenholzer'dan. Abi yani bahsediyorum. Şeyden bahsediyorum yani kariyer anlamında. Şimdi Obradovic çok büyük bir koç. Bunu kimse yani buna aksini iddia edemez. Ama Avrupa'da büyük. Bak bunu hep kaçırıyoruz abi. Budenholzer ismi dünyada büyük. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. NBA'de bir kabul asistan koçsan dünyada global ölçekte büyüksün abi. Yani dünyada takip edilen bir organizasyonun birkaç
tane birisin. Yani. Şunu yani sana karşı argüman da kurulabilir de şöyle örneklendireyim. Ya tabii ki baş antrenörlük yaptı mesela ama Kenny Atkinson asistandı.
Evet.
Kenny Atkinson şu an Obradovic'de şeyde olmadığı için Euroleague'de rahatlıkla söyleyeyim. Yani insanlar ofansif gelmez. Ergin Ataman'ı da eleştirdiğim görülebilir belki bundan. Kenny Atkinson şu an Euroleague'e gelse en büyük koç olur.
Ya muhtemelen.
Bence.
Bence de öyle abi. Yani ben öyle görüyorum. Yani oradaki
Euroleague'e alışamayabilir. Bunlar ayrı şeyler.
Benim ama burada bir çekincelerim var ya. Bunu bir ara başka bir başlıkta konuşalım.
Yaparız. Konuşuruz ama demek
istediğim. Gerçi bir şeyi konuşmuştuk. Ergin Hoca NBA'de koçluk yapabilir mi filanı konuşmuştuk. Ya şöyle diyelim. Başka ya kıta değiştirdiğinizde önceki halinizi devam ettiriyorsanız başarılı olamazsınız. Yani Obradovic NBA'de koçluk yapar mı sorusunun cevabı şudur aslında. Buradaki gibi yapacaksa yapamaz.
Evet.
Ama oraya gittiğinde muhtemelen oranın geleneklerine uymaya çalışacaktır. Yok inatla buradaki gibi olacaksa o da farklı.
Yok yok olmayacak. Yani adaptasyonları yapabilecek bir
isim. Şey de başarısız oldu. Bak dedem de başarısız oldu. Kimdi? Panathinaikos, Yunanistan.
Pitino'yu mu Pitino diyorsun?
Pitino. Dedem de başarısız
oldu. Ama çok da başarısız değil şimdi.
Yani başarılı da değil.
Değil ama de kadrosu çok,
çöp kadro verdiğiniz adama yani bilmiyorum. Sihirli deneyim
var. Onun akıllı gidip
şunu yaptı diyeceğim hiçbir şey izlemedim.
Bak onun akıllı gidip geliyor. Türkiye maçını müthiş oynadı. Sonra Slovenya ile oynadı. Yok Kanada ile oynadı. Çek ya oynadı. Orada darma duman oldu mesela. Akıl gidip geliyor onun.
Yani şeydir ama bir de Pitino'nun abi yani son artık düşüşte olduğu dönem geldi Euroleague'e. Yani demek istediğim şey şu. Yani bir kariyer inşa eden bir koçun Amerika'da, NBA'de bütün dünya tarafından takip edilen bir organizasyonda olmak istemesi bence
buna
çok
hiç şüphesiz.
Yani çok daha önemli.
Bunun nedeni ne biliyor musun? NBA'deki kariyer yoluyla Euroleague'deki veya yereldeki şeyler diyorum. Ya yani Avrupa'daki kariyer yolu biraz birbirinden farklı. Şimdi nasıl oluyor mesela şöyle. Herhangi bir spor dalında Avrupa'daki popüler spor dallarını söylüyorum. Avrupa'daki popüler spor dallarında futbolda, voleybolda, basketbolda şöyle bir gelenek var. Takımın en iyi oyuncusu bıraktı. 3 sene geçti. Hemen gelsin bizim teknik direktörümüz, baş antrenörümüz olsun. NBA'de yol böyle değil. Çok nadirdir bak. Brad Stevens gibi falan vardır.
Larry Bird bile kaç sene sonra?
Popovic'in koç olması 47 yaşında mı ne? Yani önce bir asistan ol kardeşim.
Tabii. Yani
hemen böyle küt diye şey ver. İlla başka takıma
NBA git. NBA şampiyonu oldu işte.
Evet.
Yeni abi oldu. Oraya gelene kadar yani bak, kaç yıllık bir asistan?
Şeyin hücum koçuydu. Popovic'in hücum koçuydu. Atlanta'ya gitti. Ama Popovic de bayağı bir uzun. Bu arada Budenholzer'ın kontratı en yüksek kontrattı. Hatırlıyorum ben asistanken. En pahalı asistan koçtu. 3 yıllık 13 milyon mu ne alıyordu? Atlanta'ya gitti. Döndü şeye geldi.
Avrupa'da böyle bir para kazanabilir misin?
Kazanamaz.
Artı bir de yolun kapalı yani şimdi. Kaç tane bakalım yani koç havuzu ortada. Böyle dandik koçlar dönüp duruyor. O oraya gidiyor.
Yani
bu buraya geliyor.
Nick kariyeri bile mesela. Yani, Euroleague'den geçti yani.
Aynen öyle. İngiltere'de bile çalıştı Nick Nurse ama
zaten
demek
orada Euroleague'de geçti.
Yani böyle vasat altı koçlar işte oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Yani koç havuzu zaten sınırlı artı yeni isimleri abi bir
teklif kazandı. Perasovic'in kazanın
teklif gitmiyor. Yani şimdi Türkiye'de bakalım mesela en son yetiştirdiğimiz Euroleague bazında koç kim abi? Yani Ergin Ataman'ı ayrı tutuyorum. Kim var abi?
Euroleague seviyesinde koç.
Evet
mu?
Yani kimi çıkardı?
Belki Erdem Can'dı işte.
Çıkartamıyoruz. Ona da verilmiyor abi. Vermiyor. Teklif vallahi verilmiyor.
Ben düşünüyorum. Bunun karşısındayım zaten.
Ne bileyim.
Yani şimdi
Ertuğrul Erdoğan var.
Erdoğan değerli ama verildi mi ona yani?
Selçuk Ernak var. Yani
Hocam Euroleague seviyesinde koçlar olduğunu düşünmüyorum ben.
Yani yaptılar. Euroleague koçu yaptılar. Selçuk Hoca Euroleague seviyesi. Mesela Selçuk şey olur. Hani bu Selçuk Hoca'yı eleştirmek gibi anlamında değil mi? Çavi Pascual'den daha iyi koç demek olur. Bu değil yani. Kusura bakmasınlar.
Değil abi. Tabii ki değil yani. O kadar da değil
Okta
yani.
Okta Hoca bile değil şu an.
Çavi Pascual ne güzel konuşturttu sizi böyle. Yani. Geçen sene bu cümleleri yetmezsiniz bak.
Okta Hoca bile geride daha.
Okta Hoca aynen öyle. Arka arkaya 4 şampiyonluğu olan. İşte
50 kere Final Four'un dibinden dönen. Kaç kere? 4
kaç kere.
Kere
işte o çok önemli kadroları yönetmiş. En son işte Farmer'lı kadroları falan yönetmiş. Şu an nerede abi Oktay?
Hatta ondan sonra Galatasaray'da Euroleague'de.
Nerede abi Oktay abi? Yok öyle bir şey. Alıyor mu? Almıyor. Gelmiyor.
Ya şimdi i̇yi böyle koç mudur? İyi koçtur mesela ama bizim gözümüzde.
O Türkiye'de bu konuyu kapatırken şeyi söyleyeyim. Türkiye'de bir koç şeyi de var bu arada. TÜBAD'ın getirdiği o bir yere tartışmıştık ya saçma sapan
çok
kurallar.
Çok o zamanlar konuşmuştuk.
O kurallar olursa hiçbir şey olmaz. Yani koçlar kendini geliştirmek zorunda hissetmeyecek.
Evet.
Benim zaten işim hazır. Ben burada işte bir takımı çalıştırırım.
Şunu da söyleyeyim. Ergin Hoca bile bir tane asistan çıkarttı mı abi? Bir
yani. Valla Can Hoca'yı beğeniyorum son dönemde. Alttan böyle fena işler yapmayan hocalar var da bu hocalar Euroleague seviyesinde mi abi? Yani
değil yani abi.
Bilmiyorum. Keşke Ergin Hoca'yı Zagiris'te izleseydik.
Hocam Erdem Can'a Euroleague'de çalışabilir belki dememiz 9 sene sürdü.
Evet. Aynen öyle. Evet. Artı yani Toga'nın bence argümanı çok yerinde bir argüman. Ben şunu söylüyorum yani Euroleague'deki genel ortalama koç havuzuna bakıyorum. Kimse kusura bakmasın da yani Brad Stevens'ın asistanı gelse burada tokatlar hepsini yani. Çoğunluk yani elit 5-6 koçu bırakıyorum. Öyle abi yani.
Bir de bir avantajı daha var. NBA'de çalışmanın şöyle bir zorluğu var. Yani maç içinde bazı kolaylıklarınız olabilir. İşte bazı maçı salalım falan diyebilirsiniz. Ya da mesela oyun akarken mola alabiliyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. Avantaj bir koç için. Ama şu da var. Mesela Euroleague'de elit takımlarda Yasikevicius diyor ki bana Sertaç Şanlı'yı alın. Barcelona'da alabiliyorsa alıyor. NBA'de böyle bir şey yok ki.
Artı
GM gidiyor.
Aynen.
Adam diyor ki bana Damian Lillard'ı alın. Alamadık. Kimi getirdik? Abi Damian Lillard yok. Niang'ı aldık sana. Bununla bir kadro kur. Şimdi bu çok zor bir şey. Bunu sürekli yapıyor NBA koçları. Bu evet. Bayağı bir çalışma demek. Euroleague'de bunu ancak orta ve orta altı takımlarda yapabiliyorsun. Üst seviye takımlarda zaten genelde hocanın birinci değil de ikinci opsiyonu alınıyor zaten. Bu da mesela bir yani önemli NBA'deki bir kriter. Çalışma prensibini belirleyen unsurlardan biri.
Artı şunu söyleyeyim işte en son bence çok iyi bir örnek. İşte yaz kampları görmüş olmasından ve işte NCAA'larda çalışmış olmasından ötürü Jalgiris'in koçu Şiler işte. Yani direkt geldi. Euroleague'de yarattığı fark ortada yani. Hani oradan direkt ithal edildi.
Bir şey daha unutmayalım ya. Başarı kriterleri de farklı.
Tabii.
Yani Amerika ile Türkiye'de bir koçun başarılı olduğunu.
Tabii canım.
Asistan koç olsan da başarılı olmaz. Burada aynı şekilde birinci ikinci opsiyonunu alıyor ama sezon sonu başarı elde edemediğin.
Tabii.
Ya seni şeyle bakmıyor. İşte Nisan'la Mayıs'ı çok iyi oynadı. İşte Ocak'ta Şubat'ı çok iyi oynadı. Bak koçun şu anları çok iyi gibi bir bakış yok. Ne yaptı kardeşim? 8'de bitirdi, elendi. Başarısız.
Tabii canım öyle bir projeksiyon
yok yani. Orada ama şey oluyor mesela. 12. bitiriyorsun ama bak şu oyuncuyu nasıl geliştirdi.
Tabii.
Ama bak şu periyodu nasıl oynadı. Abi ama neler kattı. Ama bunlar zaten değer gören, basketbol değer görüyor.
Uzun vadeli planlamalar evet. Yapılıyor. Yani yapı. Çünkü NBA'in dinamikleri dolayısıyla yani bir off season'dan bütün dengeler alt üst olabiliyor. Yani bir takasla bütün güç dengeleri değişebiliyor.
Yani senin senelerdir yaptığın takım Harden bir takıma gidiyor.
Bitti
yani. Bitiyor her yani. Şey bitti.
Hani o yüzden şimdi böyle bir durum söz konusuyken orada daha böyle farklı planlamalar yapılıyor. Yani Türkiye'deki gibi hani böyle daha başarı endeksli planlamalar yapılmıyor.
Ya, yapılmıyor değil. Yine yapılıyor mesela. Brad Stevens'ın şu an başının belada olduğu çok açık mesela bu konuyla.
Hani işte zaten o yüzden yani. Brad Stevens yani belki de onu da araya söyleyeyim de Brad Stevens o yüzden belki de menajerlik pozisyonuna getirildi. Evet. Çünkü şey menajerliği daha iyi gibi görünüyor. Çünkü Boston'a bayağı Josh Richardson geldi, Kemba'yı falan getirdi. Horford şeyin Robert'la kontratı yeniledi falan. Menajerliği koştuğundan bile iyi olabilirmiş dedirtti yani. Bir onu da söyleyeyim.
Rick Carlisle'ın kontratını söyle istersen de yani.
Rick Carlisle bu arada ucuza gitti. 15 mi 2 yıllık? 10 mu?
Daha fazla sanırım.
10-15 bir şey alıyor ve şey kendi seviyesinin altına imzaladı. Evet. Indiana'yı sevdiği için öyle imzaladı Carlisle.
Neyse. Yok,
öyle paralar veremez zaten.
Hani demek istediğim şey yani bir koçun bile, asistan bir koçun bile yılda ortalama 3-4 milyon kazandığı bir evet, pazar bu
yani. İyi bir özellikle baş asistan finansanız 3 milyon kazanabilirsiniz yani şeyinize göre, seviyenize göre. Peki. Tekrar o zaman şey yapalım, bu konuyu biraz uzattık. Erdem Hoca'ya başarılar diliyoruz. Arkadaşlar bugünkü ikinci konumuz aslında bir başlığımız var ama genel olarak takımlarımıza da değinmek istiyoruz. Petrusev'i konuşmadık. Şimdi Fenerbahçe'nin transferlerini büyük ölçüde konuşmuştuk. Büyük ölçüde konuştuk diye hatırlıyorum. Efes zaten transfer yapmadı. Bir tek Petrusev'i aldı. Şimdi ben buraya önce izninizle birkaç bir şey söylemek istiyorum. YouTube'da uzun bir Petrusev videosu var. Merak eden böyle 1 saat, 2 saat falan bir şeydi. Bütün hücum yeteneklerini gösteren biri editlemiş koymuş yani. Bayağı
Scott
böyle.
Scott.
Şey kim yaptı unuttum ya. Yani. Bayağı oldu. Birkaç hafta oldu izleyeli. Bizde Efes'li bir arkadaş paylaşmıştı. Şimdi Petrusev ABA Ligi MVP'si. Ama bir şart düşeyim. ABA Ligi'nde bazı yerel oyuncular bazen şişirilir satmak için. Hakemler şey gösterir filan. Gerçi benzerini Alperen'le yaptık ama tabii Alperen seviyesinde bir oyuncu değil. Onu demiyorum. Alperen. Zaten Alperen NBA'ye gitti. Yani. İnanılmaz oynuyor. Houston'da bile oynayacak. 20 dakika alır yani. En az. Ama görüntü şu. Hücum yetenek seti geniş bir oyuncudan bahsediyoruz.
Evet.
Yani birçok post-up oyunu var. Şutu var. Mobil de bir oyuncu. bilgisi de yüksek gördüğüm kadarıyla. Yani basketbol bilgisi zaten Yugoslav olunca basketbol bilgisi olmuyor.
Transferi kim yaptırdı sana söyleyeyim mi?
Micić.
Micić abi.
Ya yani Mişko'nun tek korkum Mişko'nun adamı olması. Mişko'nun oyuncuları patlamaya müsait oyuncular oluyor ama şimdi ben önce bir olumlu kısımlarını söyledim. ABA Ligi MVP'si fena yani beklentinin biraz altında kaldı yaz liginde ama kolejdeki istatistikleri fena değil. Kolejde de fena oynamadı. Hücum anlamında yapabileceği şeyler var. Bir blok tehdidi oluşturabileceğini biliyoruz ama bu blok tehdidi böyle çember savunan Rudy Gobert'den çok Miles Turner tarzı bir blok tehdidi. Yani bazen pozisyon kaybederek blok tehdidi üreten bir oyuncu. Bunlar hani artılar olarak görünebilir. Çok genç bir oyuncu. Yatırım yapılır mı? Yaparım.
Yapılır.
Yatırım yaparım abi. 20 yaşında adam uzun. Ama
yatırım ya, yaparsın.
Ha, amalara gelelim. Şimdi Efes'in uzun rotasyonuna baktığımızda Dunstan yani emekli edemiyoruz. Bir yani bunu 100 kere söyledim yine söyleyeceğim. Dunstan'ın formayı asalım artık. Daha ne diyeyim yani? Dunstan'ın formasını asalım ama emekli edelim yani.
Şirkette 30 yılı doldurmuş ama gitmek istemiyorum. Bir yıl daha çalışayım.
Yani Dunstan'ın formayı assınlar. Abdi Pekçi yok işte. Hep bak aklımıza Abdi Pekçi'ye gidiyor. Sinan Erdem'in tepesine Dunstan'ın formasını assınlar. Çok önemli. Ama Dunstan'ı şey yapamıyoruz. Sertaç Şanlı gitti. Hem bir Türk oyuncu kaybettin hem senin sistemine uygun bir şutör uzun kaybettin.
Abi ilk 5 oyuncunu kaybettin ya.
En kıymetli 3. veya 4. oyuncu.
En kıymetli pivotunu kaybettin evet, aslında zaten. Teknik olarak. Pozisyonun en iyi oyuncusunu evet. kaybettin. Devam edelim. Tibor var. Singleton var. Bunlara hadi tamam okey. Muayman niye yenilendi? Bence yenilenmese güzel olurdu. Muayman var elinde. Kadro bu. Şimdi ara pozisyon oynayacak oyuncun yok. 3.5 numara tarzı böyle. O yüzden mesela Panathinaikos'tan o transfer düşünüldüğünde Efes'ler hatta ya bu ne falan diyorlardı Papa Petru için. Ben olur diyordum yani. Euroleague'de de adam beğendiremiyoruz
çok
insanlara.
Çok da iyi oynar bu arada.
Neyse rotasyon bu. Şimdi biraz tecrübesiz. İlk defa Euroleague'de oynayacak. Fiziken zayıf.
Zayıf.
Çok ince yani. Toni Kukoc'un gençliğine benziyor biraz. Tabii pozisyon çok farklı. Cılız bir oyuncu. Ve ilk defa bu seviyede bu streste maç oynayacak. Olumlu yanları var, olumsuz yanları var. Yatırım yapılabilir ama Sertaç'ın eksikliğini dolduracak oyuncu mudur? Orası tartışmalı.
Efes'in birinci pivotu kim sahaya çıkacak şu an?
Şey çıkar.
Dunstan.
Tibor çıkar. Ha, Tibor çıkacak.
Tibor'un ne kadar oynayacağı belli mi hocam? Yani?
Bence Tibor çıkacak. Dunstan
Tibor ve Dunstan. Geçen sene ikisi olsaydı rotasyonda bu başarı gelir mi?
Hayır gelmezdi. Sertaç'sız mümkün değil.
O zaman Petrushev bunu doldurabilir mi?
Dolduramaz.
Çok kolay değil. Evet Petrushev
dolduramaz abi.
Dolduramaz. Ha şey var.
Petrushev mi diyoruz, Petrushev mi diyoruz?
Evet, hanginiz başlamak istiyorsunuz? Buyurun başlayın.
Ben Petrushev diyeceğim.
Ya yani. Ömer Faruk gelseydi iş değişirdi.
Türk rotasyonuna da bir
hamle yani. Şimdi bir tane şey var.
Efecan başlasın.
Petrushev'in gerçekten seçilmesinde bir tane yön var. O da nispeten şut atabiliyor olması.
Evet.
Yani şimdi Sertaç'ın en önemli özelliklerinden biri bu takıma doğrudan girebilmesinin sebebi o şutu sokmasıydı, ceza şutlarını atabilmesiydi. Ama Sertaç'ın bir özelliği daha ki savunmada öyle bir noktaya çıkardı ki kendini. Özellikle yani boyalı alanda yalnız kaldığında, çok son çare olarak beklediğinde çok inanılmaz savunma yaptı ki bence eski Eskiyeçus'un tercih etmesinin sebebi
pozisyon
de bu.
Pozisyon almayı biliyor.
Pozisyon almayı bayağı...
Yoksa atlet değil.
Aslında bilmiyorken çok geliştirdi evet. iki senede. Ama şeye dönelim, Petrushev için hem fiziksel açıdan dezavantajlı hem de hocamın dediği gibi çok acele eden, bir an önce pozisyonu bitirmek isteyen, hatta belki bu faul problemlerine sebep olacak. Ama hücum opsiyonu olarak Petrushev'i değerlendirmek istediler. Niye gittiler? Şu an hala niye bir uzun almıyor Efes? Piyasada herkes bir şeyler alıyorken, kapıyorken Efes niye uzun almadı? Ben buna cevap vermekte zorlanıyorum.
Sayayım mı araya? Çok özür diliyorum. Sayayım
say,
mı?
Say,
Efe,
say.
Efe, sen bur, Efe'nin söz Efe'nin. Sen girme araya. Ben şimdi şey yapacağım. Şimdi Madrid'de arkadaşlar Randolph dönecek.
Bağıra bağıra say.
Randolph, Tavares, Yabusele, Trey Tompkins gibi uzunları var. Vance ve Poirier geldi. Onun dışında Abalde gibi fizikli 3 numaralarınız falan var.
Ayrıca Hanga'yı aldılar.
Barcelona'ya geliyorum. Brandon Davis, Sertaç var. Ronald Schmitz var. Nigel Hayes'i aldılar. Oriola var.
Bir de Martinez.
Mirotic de gerektiğinde kısa. Pek oynatmıyor ama Mirotic. CSK'ya geri geliyorum. Bolonboy var. Militinov geri döndü. Şengelya var. Kurbonov gerektiğinde oynayabiliyor. Filan yani. Antonov bile oynatabiliyorsunuz. Yani şimdi Voigtman var.
Voigtman
var. Yani şimdi rakiplerin rotasyonu.
5-6 tane.
Milan da aynı şekilde.
Melli'yi getirdiler.
Barcelona hatta işte Nigel Hayes'in alınması çok önemli transfer filan. Şimdi buradan Petrusev'i gerçekten nasıl bir okumak gerekiyor?
Petrusev'i ya bu transferlerle bir okumak mümkün değil. Yani şöyle mümkün değil. Petrusev'i böyle bir beklentiyle alıyorsak zaten hayal kırıklığı olur.
Evet.
Petrusev şunu yapacak. Petrusev girip bence zaman zaman aferin oğlum dedirtecek. Bu sezon da yapacak. Ama zaman zaman aferin oğlum diyeceğin bir oyuncuyla sezonu geçiremezsin. Ya biraz bundan bahsediyorum. İyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Özellikle hücumda. Ya hücumda bir opsiyon olacaktır. Ama yani Sertaç gibi bir giriş beklemeyin.
Yok.
Ya çok daha kısa abi zamanlarda. Sertaç'ın... Çok aksiyon ya aksiyon seviyesinde yani.
Sertaç'ın seviyesi çıkması kaç yıl sürdü abi?
Oğlum Trabzonlar Beşiktaş'ta.
Onu geçiyorum. Efes de kaç yıl sürdü? 3 yıl abi. 3 yılın sonunda Sertaç bu seviyeye çıktı.
O formayı aldıktan 2,5 sene sonra Barcelona'ya transfer oldu. Böyle değerlendirebiliriz yani.
Sen ne diyorsun peki?
Ben daha tavşan
ben doğru diyorum. Sonunda son cümlemi de söyleyeyim ondan sonra bırakayım. Yani şunu söylemek lazım. Bunu yani bu bir plansızlık olduğunu düşünmüyorum. Efes'in plansız kalacağını düşünmüyorum böyle bir başarıdan sonra. O yüzden ya mutlaka kafada bir şey vardır. Efes bir yerde o uzunu ekleyecektir. Yani nereden bulacak bilmiyorum çünkü piyasada çok kapıldı artık. Herkes gitti. Ama bulmak zorunda. Bulacaktır yani.
Sen memnun değilsin. Ben de bu
abi yani şu rotasyon
ben de değilim.
Rotlardan sonra nasıl
abi, ben geçen sene dahi ekleme yapılması gerektiğini düşünüyordum.
Bir tane daha.
Musa gittiği için hani onu da söyleyelim. Canan Musa'dan faydalanmayacak Efe. Zaten o pozisyonu 2,5 numara o. Musa niye gitti onu da bilmiyorum.
Onu da anlamadım yani.
İspanya'ya gitti değil mi? Peki şey ben şeye inanıyorum. Bence Efe sezon ortası bir tane böyle bir ekleme yapacak. Sen Tarık Black'i niye özellikle savunuyordun? Şimdi, bunu merak ediyor insanlar.
Ha, tamam yani, şuradan alayım.
Şey arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir kazma sever değil Orçun. Yani alternatifler içinden birini seçmeye çalışıyor.
Tamam ben şuradan alayım. İlk önce Petrushev ile başlayayım. Tamam. Sonra oraya bağlayayım. Şimdi Petrushev yetenek seti olan gerçekten hücum özellikleri verimli kullanılabilecek ve oyunu açabilecek, spacing'e faydalı olabilecek. Özellikle guard rotasyonunu düşününce yani çünkü Efes'in oyunundaki motor zaten guardları ve işte hani Misic, Larkin gibi isimlerin dereceliğini düşündüğün zaman rahat açılabilecek, pozisyon alıp bitirebilecek. Çünkü farklı şekillerde de bitiriyor. Yani hem şutu var hem işte bir hook atışı var. Pota altında da yani iyi devrilen de bir isim. Ama daha 21 yaşında ve gelişime açık. Yani bir yatırım transferi, bir prospect Amerikalıların deyimiyle prospect transferi. Sertaç'ın yerini doldurabilecek bir isim değil. Direkt alıp ilk 5'e koyabileceğin, vitrine koyabileceğin bir transfer değil Petrushev transferi. Şimdi burada zaten bence Efes'in uzun rotasyonu Dunstan'dan ötürü zaten aslında eksik. Artı Moerman geçen sezon kötü bir sezon geçirdi.
Çok kötü.
Yani normal şartlarda Moerman'la vedalaşılması gerekiyordu kesinlikle. Zaten. Şimdi Moerman'la zaten yani düşüş trendine girmiş bir uzun forvetle sen yeniledin. Zorunluluktan yeniledin. Yani yerine başka bir transfer yapabilir miydin? Bence piyasaya çıksan yapardın.
Bezenkov.
Yani, Bezenkov'u getirebilirdin. Yani yani Barcelona'nın gidip Jagiris'ten Hayes'i getirdiği bir ortamda sen de o minvalde bir transfer yapabilirdin Moerman'ın yerine.
Pırkaç'ın oğlu bile
Roko.
Pırkaç'ın oğlu bile geçiyordu bir yere.
Şimdi zaten bu uzun rotasyona baktığın zaman gerçekten Ergin Hoca herhalde muhtemelen şey diye düşünüyor. Biz Singleton'ı herhalde 38 dakika falan oynatırız. Yani beton.
Görüntü bu.
Yani şu an var ya.
Ama Singleton da bütün sezon oynayan bir oyuncu değil ki.
Aynen yani şu an bu rotasyonda uzun forvet rotasyonunda Singleton'ın sekmemesi lazım. Yani sektiği an bütün sistem çöker. Artı Plyce'a gideyim. Plyce'ın sezonun ne kadarında sağlıklı olacağı muamma. Sezon yani sezonun kaçta kaçını oynayacak Plyce belli mi?
Değil.
Oydun.
Değil yani %50'sinde olursa Plyce bak sezonun i̇yi. %50'sinde olursa bence iyi.
Yani o yüzden Plyce olmasına rağmen bir güç daha lazım yani.
Tabii tabii onu diyorum şimdi. Zaten direkt Plyce'da da yola çıkamazsın yani. Plyce ilk 5'e yani tamam Sertaç gitti ama Plyce'ı ilk 5'e monte edelim diye de yola çıkamazsın. Çünkü Plyce zaten vücut ve fizyolojisi gereği sakatlığa açık bir oyuncu ve çok çabuk sakatlanabiliyor yani.
Şeyin de adını koyalım. Arkadaşlar Brian Dunstan bir Luis Scola ya da bir Fabrizio Oberto değil. Gitmiyor artık ayaklar.
Değil.
Yani 40 yaşında falan olmayacak Dunstan. 36'ya geldi. Öyle bir oyuncu değil Dunstan.
Şimdi zaten böyle bir sorunlu, sıkıntılı uzun forvet rotasyonu varken
rebound benim, çekemiyorsun abi.
Yani. Ha, zaten senin rebound ratio'n yerlerde. Yani hani ligin en kötü takımlarından birisin. Rebound sorunun var yani. Singleton iyiken bile veya Moerman iyiken bile
Simon olmasa
sorunu var. Aynen öyle. Yani o reboundları James Anderson'la Simon çekiyor yani. Gerçekten. small forward'den alıyorsun o katkıyı. Şimdi hal böyleyken senin abi uzun rotasyonuna çok net bir hamle yapman lazım. Bak çok net. Eğer senin çektiğin çizgi
Poirier gibi
Final Four ise senin çizgin falan yani şampiyon oldun değil mi? Oraya koydun çıtayı. Sen tekrar oralarda olmak istiyorsan Sertaç'ı kaybettikten sonra senin çok net bir hamle yapman lazım. Ha,
bu
hamle
benim canım Reynolds istiyordu ya.
Reynolds
mükemmel olurdu. Reynolds'ı Haziran'da alsaydı Efes bütün sorunları çözmüştü.
Çözmüştü. Reynolds mükemmel olurdu.
Ama
senin çizgin abi Petrušev olamaz. Yani Petrušev'i alıyorsan alabilirsin. Yani alınabilir, yatırım yapılabilir, zar atılabilir. Petrušev üstüne zar atılabilecek
bence
bir oyuncu.
De, bence
üstüne zar atılır. Ama direkt
yani o iki pozisyondaki dördüncü oyuncun falan olur Petrušev.
Aynen öyle yani ama yani %50 %50. Tutmaya da bilir. Tutmama ihtimali yüksek EuroLeague'de. Yani ilk defa EuroLeague oynayacak. Ve yani oynayacağı yani senin hedef rakiplerin
evet, yani
Kurbanovlarla, Militinovlarla, işte Anthony Randolph'larla
Poirier
gibi isimlerle oynayacak
yani bir mesela bir sene bir Kızılyıldız falan oynasaydı daha güzel olabilirdi belki. Şimdi, ama işte.
Buradan neden Tarik Black olması gerektiğini söyleyeyim. Şimdi Efes eğer Tarik Black'e gitseydi en azından
bu tabanı belli.
Evet tabanı belli. Bu seviyeleri bilen bir oyuncuya gitmiş olacaktı ve en azından şunu yapabilirdi. Şimdi Tarik evet yani bizim kendi aramızda cahil uzun diye
evet, cahil uzun.
cahil uzun diye tabir ettiğimiz bir uzun prototipi. Yani benim Berkçi. Evet benim çok hoşlandığım tipte bir uzun değil. Yani sınırlı bir uzun. İyi bir çember koruyucusu, iyi riband çeken bir oyuncu.
İyi bir bitirici ama bitirici. O kadar. O da son 2 senedir şey yani çok bir şey izlemedi.
Ama yani Pangos'unda Tarik Black'ten neler yarattığını bence Barcelona serisine gördük. Yani iyi beslendiği zaman boyalı alanda ne kadar verimli olabildiğini göstermiş bir isim Tarik.
Karanlık odada çiğ etle.
Şimdi durum bu. Şimdi Tarik Black'e gidilseydi ne olurdu? Bir kere Dunstan üzerindeki yük alınabilirdi. Böylece ne olurdu? Yani Dunstan'ı sen bench'e çekerdin. Yani dakikalarını kısardın. Tarik Black'le yapabileceğin farklı opsiyonların olurdu. Ne yapabilirdin mesela? Tarik Black'le Singleton'ı oynatabilirdin. Çünkü Singleton, Tarik Black ikisi olur. Tarik Black'le Moelman'ı oynatabilirdin. Tarik Black'e direkt 5'i çekip 4 kısa gibi formasyonlar. Yani Efes'in hücum zenginliği, oyuncu grubu.
Bunu zaten Dunstan'la yapabiliyorum diyor ama.
Bunu artık
yapamıyorsun abi. Çünkü,
ama yapabiliyorum diyor. Yani.
Tamam ama Dunstan'dan aldığın verim abi ortada yani işte Dunstan'ın Reynolds'lara karşı falan nasıl pıstığını
iki oyuncu almalıydı Efes aslında.
Bu yani seviyelerde gördük bence sezon içerisinde çok kere görmedik evet, mi? Gördüm. Yani finalde de görmedik mi abi? Yani finalin kim açtı? Price açtı.
Ben şey düşünüyorum. Hani, kadroda Dunstan Brolle olduğu sürece Tarik bile gerek yok diyorum ben.
Ama şöyle gerek var abi.
Yok Dunstan'ı 5. uzun haline getirip iyice
böyle. Ama öyle bir kadro yok. Yani
niye
yani,
abi var işte.
Var da Efes için şu an çok makul değil yani.
Yani yapan yapıyor.
Abi yani Efes'in de yapması gerekiyor. Eğer hedefi yani şimdi sen transferi kime göre yaparsın abi? Rakiplerine göre yaparsın yani. Hani bir bakarsın yani.
Onların önüne geçmek için.
Yani bir karşılaştırma yaparsın. Şimdi patır patır yani uzun rotasyonu diziyor Efes'in rakipleri, F4 rakipleri. Şimdi Efes bu rotasyona ezilecek abi. Ezilecek yani. Ve nasıl aradaki makası nasıl kapatması gerekecek? Ya backcourt ikilisinin Larkin'in gene 2 yıl önceki Larkin'e dönmesi gerekecek. Misic'in gene
bu seneki Misic.
Yani %110'la böyle bas babam 35 dakika oynaması gerekecek. Simon bir yıl daha yaşlandı. Simon'un gene abanması gerekecek. Diğer parçaların Boboğan'ın falan yani şey olması gerekiyor. Efes'in bu
Boboğa da yaşlı bu arada.
Hani şey değil. Bu rotasyonla abi diğer yani fark yaratan parçaların o 4 kısasının çok iyi oynaması gerekiyor. Diğer türlü şimdi Real'le falan oynarken abi şimdi Real nasıl savunacak? Ben çok merak ediyorum Ergin Hoca'nın yani
Real de bizi savunamayacak diyor işte.
Değil ama işte abi o Real seni evet, savunamayacak dediğin Real Randolph'suz, Dex'siz yani eksik kadroyla seriyi uzattı.
Eliyordu.
Seni yeniyordu burada.
Eliyordu diyorum.
Eliyordu hatta yani Simon'un topu girmesi seni eliyordu. Şimdi bu kadar kısa arada bu kadar küçük parametreler var yani ve şey adamların
Ghost da çok iyi bir ekleme.
Hani Ghost eklemesi var. Yani şimdi rakiplerin senin şeye bastı. Gaza bastı ve ileri gitti yani. Ama sen yerinde sayıyorsun şu an.
Piyasada gördükleri oyunculardan şimdi CSK niye Şivet'i aldı diye konuşuyorduk ya aramızda. Kimi alabilir?
Abi Şivet'i alacak
yani
tabii ki.
Adam mı var başka? Yani nere eksik?
Madrid'in yerine ne yapacak abi?
Madrid'in neresi eksik? Campazzo'nun yerine adam lazım. Tamam Ghost. En iyisi oydu piyasadaki. İşte Mike James'in yerine kim gelir? Şivet. alıyoruz. Uzun kaybettik. Kim alın? Poirier'i. Ya da Yabusele'yi alalım forvete. Dayak atması ya, için. Yabusele bu çok dayakçı bir forvet.
Mesela Yabusele'ye gitse kötü mü oluydu? Oluydu.
Oluydu.
Biraz yeşil çağ.
Kötü mü oluydu?
Kötü mü oluydu amca? Olmaz mıydı? Taş gibi olurdu bence. Ya. En azından öyle bir yani şeyden asfalden falan da çekebilirdin gibi geliyor bana abi yani.
Sert bir yok bence bunda. De öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Ömer geçen sene de bir önceki sene de hep sezon öncesi podcastlerimizde daha bu arada power ranking güçlü olması yapmadık. Ama hep şeyi konuştuk. Efes yerinde sayıyor ve rakipleri devam ediyor. Ben bunu geçen sene de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Gaza bastıklarını.
Doğru.
Bir önceki sene de gaza bastıklarını söyledik.
Ama geçen sene o alınamayan şampiyonluk için bir ekstra oynadı takım.
Bak şimdi öyle bir şey var hocam bence de. Ekstra oynama durumu var. Geçen sene rakiplerin gaza basma durumu var. Ama geçen sene bence bu sene haklı olduğumuz nokta şu. Almayacakları kadar yara alıyor Euroleague takımları. İşte Mike Chance durumu CSKA'da. Real Madrid'de Dekin Campazzo'nun ayrılışı. Barcelona'da Tereskevçus'un bileğini kesmesi kendi. Yani hani...
Tamam sana net bir soru soruyorum. Sen şu an Efes'i yani genel olarak kadro sıralamasında baktığın zaman işte Milan'ı falan da ekle oraya. Yani Melli'nin falan geldiğinde.
Abi de orası var ya.
Ha, yani direkt sen şunu diyebilir misin? Efes bir direkt F4 adayıdır der misin?
Hayır 5 takımdan biri.
Direkt diyorum bak direkt. Efes'i direkt X sıraya yazar mısın? Şampiyon takımı.
Şu an 5 takımdan biri.
Yazamam şu an.
Yazamayız.
Yazamaz. Demek istediğim bu abi. Yani şampiyon takım.
Barcelona, Real Madrid, CSKA, Efes, Milan. Bu 5 takım.
Kadroyu korumak %100 çok önemli. Hala Efes'in en büyük avantajı Avrupa'daki en iyi backcourt ikilisi Efes'te. İkili olarak yani. Larkin, Micić orada direkt basar. Yani.
Gerçi
herkese basar.
Efe şey demişti. Hocam dedi Larkin, Micić bizdeyken hiç kimse öyle şampiyonluğu garanti görmesin demişti.
Görmesin.
Buna katılıyorum. Doğru. Ama bizim de garanti değil.
Yani. Değil.
Doğru.
Değil.
Ama
o yüzden 5 takımdan biri
Efes'e. Evet zaten.
Efes'in mesela Efes geçen sezon ne yaptı? Mesela Larkin değil mi? Tırnak içinde söylüyorum. Çok maç sattı. Yani yattı, gelmedi. Yani kafa olarak gelmedi. Birçok maç var.
Yine yok bu arada bunu, Larkin. Şeyde bunu, kampta yok.
Yani, Charizard ya.
Kampta yok. Larkin yine yok.
Bunu tolere edebiliyordun. Bir şekilde yani Micić çünkü MVP sezonu oynadı. İşte Singleton. Yani
Sertaç ama. Burada Sertaç faktörü var.
Yani. Gene,
bir tane kulübü çok sahiplenen, gerçekten emek verdiğini gördüğün saha içinde çok fazla ateşleyici. Ya Simon'un üçlüğünden sonra kameranın direkt çekmek istediği bir karakter vardı Efes'te. Bunu da kaybettim.
Şimdi şey hata marjı azaldı Efes'in. Yani diğer oyuncuların herkesin çok iyi olması lazım.
Bir de Sertaç'ın şeyi unutuyoruz. Yapıştırıcı da bir karakter. Sertaç iyi bir çocuk ve bence iyi bir karakter evet. Ve oyun mesela Boboa'yla da ilişkisi çok iyi. Larkin'le de iyi. Misic'le de iyi. Böyle bir karakteri kaybetmek takım için de bazı şeyleri de bozabilir. Ben biraz bundan da tedirgin oluyorum. Bir de Sertaç yapıştırıcıydı yani.
Back to back çok zor Euroleague'de.
Yani bir
o yüzden o yüzden kadroya ekleme yapmak şart.
Alperen'i bir sene alsa mıydı Efes hocam?
Yok adam NBA'ye gitmek istedi ve hakkıyla gitti yani.
Son 10 yılda işte bir Oli var.
Back to back'i mi diyorsun?
Evet. O da dünyanın en beklenmeyen back to back'i.
Evet. Yani.
Yani şöyle gibi NBA karşılığı ne bileyim kim o kim
NBA
olsa.
NBA karşılığını söyleyelim. Ya şöyle bak, söyleyeyim. NBA karşılığını söyleyelim. Lakers şampiyon oldun mu geçen? Nerede Lakers abi şimdi?
Yok hayır. NBA'de buna benzer bir şey arıyorum kafada. Ne bileyim Atlanta'nın 2 sene tren yakıyorsa şampiyon olması gibi
bir şey. Şey demiyoruz yani. Pelinka boşuna adam yani transfer lazım. Kadroyu geliştirmemiz lazım diye
ya
boşuna.
Bir tarafı bırakalım. Piyasada gerçekten artık herkesi de kaptılar. Yani Avrupa'da ben Tarık Bilek tercihini hiç istemeyenlerdenim. Sen bu arada düşüncen de haklısın. Sonuna kadar haklısın. Böyle bir figür lazım. Ama yani
ya da NBA'den bulacaksın.
Ya işte şu an
pazar. Ben Yabusele'yi de okuyordum abi. Yani
Yabusele 4 numarada abi maksimum yapabiliyor. Yabusele 5 numara. Undersize.
Ama gene sana bir esneklik katardı yani. Hani
Yabusele arkadaşlar
rebound katkısı
katardı. Bu sene Yabusele
yani.
Şimdi EuroLeague kurallarını da daha tam öğrenmeden bayağı tekme tokat dayak atacak
ya
yani sopalayacak.
Şey niye düşünemiyorsun yani? Şimdi. Papa Petru mesela gündeme geldiğinde heyecanlanmıştım. Mitoğlu Milan yaptı. O bir
lan
şey
Mitoğlu'na
yaptı.
Bile tamamdım.
Bak ben tamamdım. Ya. Ben de tamamdım.
Yani Mitoğlu'na bile tamam mı?
Papetru'ya tamam değildi ama Efes taraftarı.
Abi Papetru'ya ama ara rotasyonda kullanacak.
Tamam, tamam saçına jöle sürmez de.
Ha yani şey yani yabancı kontenjanı da olacak. Elinde Simon varken bence Papetru'ya çok gerek yok.
Yani şunun örneğini verelim. Şimdi mesela NBA'de arka arkaya şampiyonluk oluyor.
Evet.
Hatta tripit bile var.
Var.
Golden State'den
ama
var.
Mesela şeyde bunun aslında direkt karşılığı NFL'dir. NFL'in tarihinde 67'den beri tripit yok. olmuyor yani. Çok zor. Dengeler çok değişiyor çünkü. NBA, yani o yüzden işte Tom Brady'nin 700'ü Jordan'ın 600'ünden çok çok daha değerlidir muhabbeti var ya, ben oradayım. O fikre katılıyorum. EuroLeague'de mesela Trippett mümkün değil.
Nerede?
EuroLeague'de Trippett mümkün değil. Şey de mümkün değil.
Back yani to back, back, to back
de çok zor. O yüzden sürekli bir şeyleri yenilemen gerekiyor. Çünkü bazı takımlar oyuncu kaybetseler bile piyasadaki...
Asgari ücret alan biri. Olympiakos ilk şampiyonu almadan önceki sezon başı. Olympiakos şampiyon olacağı oynasa. Ertesine bir daha oynasa şu an milyonerdi.
Evet.
Ya böyle bir şey yani. Hani sadece bir maaşı. Yani böyle bir oran yani.
Ya Efes'in şampiyonluk oranlarını ya ilk 5'te ilk 4'te falan açıklanır Efes. En favori takım çıkmaz muhtemelen Efes. Ama yani zaten defending champion olduğu için yüksek şans verilecektir Efes'e, ama geçen sene biz geçen sene başında dedik transfer yapın diye. Takım tersini ispat etti. Çünkü takım bütün gücüyle bir şeyi çok istiyordu. Yani 3 senedir bir hedef peşindeydi.
Tamam ama
onu aldı. Ama takım %100'üyle oynadı. Larkin hariç. Larkin hariç.
Abi o da sezonun yarısı bu arada. Evet. Sezonun yarısından itibaren.
Larkin zaten kariyerinde bir sezonu Efes'te %100'üyle oynadı.
Efes sezonu iyi açmamıştı.
Diğer iki sezon, yani son dönemeci diyorum.
Son düzde evet.
Çok mental bir şeyden döndü filan. Ama bu sezon, yani bir de Simon'un filan da arkadaşlar, yani o da 36 oldu. Yani Bobo işte, 33, yani bunları da hesaba katmak lazım.
Ne yapacak abi Ergin'e, tamam böyle her hafta Allah'a duacı şey mi yapacak?
Midsic.
Dunstan'a Allah bir şey olmasın. Aman Dunstan, canım Dunstan. Onunla boğuş Dunstan, bununla boğuş Dunstan.
Bence o da mutlu değildir ya. Ergin Ataman da mutlu değildir.
Değildir abi
ya. Ama mutlu olmayan Ergin Ataman da transfer yaptırır ya. Bence, bunun niye olmadığını anlamıyorum mesela.
Bence şunu... görmek
tamam
istedim.
Yeter mi dedi acaba?
Hayır.
Bak bu da olabilir.
Hayır.
Bununla konuşmalıyız belki.
Bence şunu yaptı.
Demiş, bence demedi ya.
Bence demedi. Şunu yaptı. Bence istediğini çekemedi zaten. İstediğini çekemedi yani. Petrushev'e mecbur kaldı çünkü onun aklı yani şey değil işte abi, hepimiz biliyoruz. Landale'ydi yani. Landale'ı getirmişti.
Onu söylemedik de Landale'ydi, evet.
Gelseydi bitmiş.
Landale zaten.
Landale gelseydi.
O kadar iyi bir olimpiyat oynadı ki.
Yani... Keşke gitmeseydi.
Yani Mark Tobi'yi de getiremedin. Mark Tobi
de bu arada savunma sorunları var.
Var, evet, var. Tam yani kafa oralardaydı Ergin Ataman'ın. Yani o Landale'i istiyordu. Zaten ön protokol imzalanmıştı, sözleşme yapılmıştı, ön sözleşme. Olmadı.
Şimdi onun gibi birine bakıyordur belki.
Şimdi şunu dedi bence. Tam o zaman el mecbur. Petrushev'e gidelim. Misic zaten iteliyor. Alalım bu çocuğu diye. Deneyelim yani sezon içerisinde bakalım. Ne kadar geliştirebiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Biz neredeyiz? Rakipler nerede? Olmadı. Arada yani
Kyle
şeyde. Kyle
O'Quinn gibi bir şey ekleme buluruz.
Düşen. Bence öyle dedi. Yani bir zar attık. Tutarsa devam. Tutmazsa Tuncay Başkan transfer lazım. Bu yani.
Peki.
Peki.
Peki.
Var mı? Ağzınıza sağlık. Benim yok.
Peki. Sence?
Katılıyorum.
Bence öyle.
Teşekkür ederim efendim yorumlarınız için.
Eyvallah, ne demek.
Biz böyle ara ara konuşmaya devam ederiz yine arkadaşlar.
Bir sonraki... Zaten evet. Artık kadrolar yapılanacak. Evet. Yani artık yavaş 15 yavaş. 15 güne biz de sıralamalara başlarız. Yani.
Netleştiririz bazı şeyleri. Belki NBA'de hatta yakında yavaş yavaş konuşuruz.
Belki bu sefer şey yapar mıyız? Yani kadrolar çok farklılaştığı için belki atıyorum Real Madrid özelinde bir veya Chelsea özelinde
bir şey. Hepsini 10-15 dakika çekeceksek bunu konuşuruz.
En iyi yani. Transferler listesi yapmıştık bir yere. O sevinmişti. Evet, belki onun gibi bir şey de yapabiliriz.
Evet. Onu da yapabiliriz bence, en iyi transferler.
En iyi transferler 12 transfer gibi bir şey.
En iyi transferler listesi 15 yapmıştık. 15, 15. En iyi transfer listesine koyduğumuz Ron Baker bir ara
emekli oldu adam.
Ron Baker emekli.
O zaman bu sene de sezon başı en iyi transfer listesi yapalım. Hatta tam 20 yapalım, daha rahat
olabilir. Yani.
20 çok lan.
20 çok. 10-15 iyi.
Kim mesela aklınıza gelen en iyi transfer şu an? Direkt sordum. Bakmadan.
Ben Moody'yi çok yukarılara yazacağım ya.
Moody'yi yukarı yazacağım.
Kendi skorunu Çok iyi.
Abi Jagis Moody'ye
bir şey söyleyeyim mi? Yani
gidiyorsa...
Moody eğer top oynarsa Higgins'ten daha değerli yere gelebilir yani. Ama net. Muhtemelen oynamayacak. Genelde böyle olmuyor.
Yatıyor. Jagis de oynayabilir ya. Bilmiyorum. Jagis seyircisi falan.
Çünkü Moody dediğin gerçekten çok kısa sürede skoru üretebilen bir oyuncu.
Öyle. Bir de şeyi siz düşün. Biliyorsunuz ki. Yani Litvanya atmosferini düşün. Yani basketbol oynamayı ne yapacak?
Oynar.
Ne yapacak?
Vallahi ben de...
En fazla Pavo gider yani. Yani ne yapacak orada?
Eğer oynarsa aynı şey... Ben diyeceğim oyuncu için de geçerli. Jerin Grant'i
Milan, tabii. Milan transferi.
Poirier hazırsa arkadaşlar ben
İlk
korkuyorum.
İlk üçünde Nicolo Poirier Melli var bu arada.
Melli de evet. Net. Çok. Yani Poirier'den de ben bayağı korkuyorum.
Bence Melli transferi şu an EuroLeague'in en iyi uzun
forveti. İlk 15'inizde Alexis Şivet var mı yok mu, ona göre yapacağım ben kadromu.
Şivet loser.
Şivet alırım lan ben. İlk 15'i alırım. İlk 15'i alırım. İlk 15'i alırım.
Peki bakalım. O zaman yapınca şey yaparız.
Tamam, buna benzer
bir şey alırız.
Dosya konularımızda karşınızda tamam, olacağız. Güzel. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla.
Hoşça kalın.
İyi haftalar herkese.